Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır olduğu gibi dış politika gündemi bir hayli yoğun ve hareketli. Amerika'da 2. Donald Trump döneminin resmen başlamasıyla küresel gündemin çok daha hareketlendiğini söylemek mümkün. Hatta çok daha hareketli günlerin bizleri beklediği de söylenebilir. Zira Trump 2. döneminde hem iç politikada hem dış politikada 1. dönemine göre çok daha pervasız davranacağının sinyallerini veriyor. Koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı açıklamalarıyla, kararlarıyla, mahalle kabadayısı edasındaki demeçleriyle, aba altından sopa gösteren tehditleriyle dünyanın başını bir hayli ağrıtacağı benziyor. Görevi resmen devralmasıyla birlikte Amerika'nın altın çağının başladığını dünyaya ilan eden Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk 10 günü agresif dış politika hamleleri ve içe dönük ekonomik önceliklerle geçti. Çin ve Rusya'ya karşı sert tavrını yeniden öne çıkaran Trump'ın ABD'nin kaybetmeye başladığı o küresel hegemonyasını yeniden tahkim etmek için güç kullanma stratejisini çok daha agresif bir şekilde kullanacak gibi duruyor. Amerika'nın onlarca yıldır aynı büyüklükte olduğunu söyleyen Trump çok yakında toprak olarak büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz diyerek dış politikada işgalci bir yaklaşım içinde olacağını çok net ifadelerle dünyaya ilan etti. Ancak Trump'ın güç kullanma stratejisini ne getirip ne götüreceği, ABD'ye kazandıracakları kadar kaybettirecekleri de tartışılıyor. Trump'ın yeni iş tutuş tarzının ABD'nin mevcut ittifaklarını zorlayabileceği gibi Çin-Rusya ekseninde yeni direnç hatları oluşturma riski taşıdığına vurgu yapılıyor uluslararası analizlerde. Panama Kanalı'na, Grönland'a, Kanada'ya çökme niyetini gizlemeyen Trump'ın Gazze halkının Ürdün ve Mısır'a tehcir edilmesi konusundaki önerisi bu haftanın en çok konuşulan, tartışılan çıkışlarından biriydi. Trump 25 Ocak 2025'te pazar günü gazetecileri yaptığı açıklamada Mısır ve Ürdün'den 15 aydan fazla süren savaşın Gazze'de neden olduğu yıkım nedeniyle bölgenin yeniden inşası için daha fazla Filistinliyi kabul etmelerini talep ettiğini belirtti. Trump, Ürdün Kralı ile bu konuda konuştuğunu ve benzer bir teklifi Sisi'ye de sunmayı planladığını açıkladı. Trump, Mısır ve Ürdün liderlerinin bu teklifi kabul edeceğini öngörüyor. Trump, Sisi için, "Umarım Filistinlilerin bazılarını kabul eder. Sisi'ye çok yardımcı olduk ve onun da bize yardımcı olacağından eminim." söyledikleri gibi, "Bu zor bir bölge ancak bunu yapacağını düşünüyorum. Kral Abdullah'ın da bunu yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Evet, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi yeni bir proje değil aslında. 1948 Nekbesi kadar eski. Ürdün bizatihi 1948 ve 1967'de uygulanan tehcir projelerinin coğrafi ve demografik sonuçlarıyla şekillenen bir ülke aslında. Yani Ürdün tehcir meselesinin ne olduğunu en iyi bilen ülke durumunda. Daha önce de eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkının geçici göçünü insani bir kılıfla pazarlamıştı bölge ülkelerine. Ancak Trump bu tehcirin geçici bir tehcir olduğunu söylemiyor. Biden için geçici olan şeyin Trump ve İsrail'in sözlüğündeki karşılığının kalıcı olduğu hemen herkesin malumu. Bırakın Ürdün'e tehcirin, daha doğru ifadeyle sürgünün kalıcı olup olmayacağını, İsrail medyasında Ürdün'ün, hatta Lübnan'ın büyük İsrail'e eklenmesi bile tartışılıyor. Uyanık emlakçı iddiasıyla konuşan Trump, Gazze'nin temizlenmesi için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteci kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi şeklindeki açıklamaları Netanyahu'nun faşist kabinesindeki katilleri memnun etse de başta Ürdün ve Mısır olmak üzere dünyada elbette tepkiyle karşılandı. Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD liderinin fikrini uygulanabilir bir politikaya dönüştürmek için çalıştığını açıkladı. İsrail medyasına konuşan hükümet kaynaklarına göre ise Trump, ateşkes anlaşmasını kabul ettiği için aşırı sağcı müttefiklerinin tepkisini çeken Netanyahu'ya yardım etmek için bu açıklamaları yapmış olabilir deniliyor. Ürdün ve Mısır'ın tepkileri açıkçası yeterli sertlikte bulunmadığı Arap medyasında. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Trump'ın teklifini açıkça reddetti ve Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu vurguladı. Safadi, Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir diyerek Ürdün'ün Filistinlilerin göç ettirilmesi planına karşı net bir duruş sergiledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı da benzer bir şekilde Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini açıkladı. Açıklamada Mısır'ın Filistin halkının devredilemez haklarını savunduğu belirtildi. Trump'un göç önerisinin ardından Ürdün ve Mısır'dan gelen bu tepkiler, İki devletli çözümün tek güvenilir yol olduğu yönünde açıklamalarla sınırlı kalması ifade ettiğimiz gibi Arap medyasında bir hayli eleştiri aldı. Ürdün ve Mısır'dan gelen bu açıklamaların Trump'ın doğrudan mesajlarına yeterince güçlü bir cevap oluşturmadığı vurgulandı. Bazı yorumcular Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Trump'ın açıklamalarına doğrudan cevap vermemiş olmasını eleştirdi. Özellikle Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklamanın yetersiz olduğu, bu tür bir konuda liderlerin bizzat açıklama yapması gerektiği vurgulandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını genel anlamda zayıf, utangaç ve gecikmiş olarak yorumladı pek çok Arap analistçi. Ayrıca önceki yıllarda Trump'ın baskıları karşısında geri adım attığı hatırlatılarak tarihsel örnekler verildi bu minvalde. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngesindeki Ürdün ve Mısır'ın Trump'ın bu önerisine karşı direnip direnemeyeceği önemli bir soru olarak tartışılıyor Arap medyasında. Mısır ve Ürdün'ün bu tür ahlaksız denebilecek tehditlere karşı sonuç almayı sağlayacak bir takım kartlara sahip olduğu hatırlatılıyor Arap medyasında. Mesela Nun Haber sitesi bu kartları şöyle sıralıyor. Mısır, Sina Yarımadası'ndaki güvenlik ve askeri düzenlemeleri yeniden gözden geçirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Süveyş Kanalı ve hava sahası gibi bölgelerdeki lojistik kolaylıklarını durdurabilir. Amerikan askeri yardımlarının kabulünün yeniden değerlendirilmesi ve alternatif savunma kaynaklarına yönelilmesi de düşünülebilir deniliyor. Yine İsrail ile Camp David barış anlaşmasının askıya alınabileceği yönünde mesajlar verilebilir deniliyor. Açıkçası içinde bulundukları ekonomik ve siyasi durum göz önüne alındığında ne Sisi liderliğindeki Mısır'ın ne de Kral Abdullah yönetiminin bu kararları alması neredeyse imkansız sevgili dinleyenler. İsrail'den sonra en çok ABD yardımı alan bu iki ülkenin hem de Trump yönetimindeki ABD'yi kızdıracak adımlar atması açıkça pek muhtemel gözükmüyor. Ancak Trump'ın bu projesine boyun eğmeleri de her iki yönetimin sonunu getirebileceği vurgulanıyor. Trump'ın ısrarla gündeme getirdiği bu öneri hem Ürdün ve hem de Mısır yönetimlerini hem de tüm Arap dünyasını bir hayli zor bir sınamayla karşı karşıya bırakıyor. Ancak her ne pahasına olursa olsun Ürdün ve Mısır'ın Trump'ın sürgün planına karşı kararlı bir şekilde direnmesi gerektiği, çünkü bu planın sadece Filistinlerin haklarına zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda bu ülkelerin, Mısır ve Ürdün'ün başta olmak üzere ulusal güvenliklerini ve kimliklerini tehdit edecek boyuta ulaşma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor. Dahası Trump yönetimi Gazze için sunduğu çözüm önerisinin bir benzerini Batı Şeria için de hazırlayabileceği vurgulanıyor. Eğer Gazze halkının tehciri bir şekilde başarılı olursa bu plan gelecekte Batı Şeria'da ve Kudüs'te de tatbik edilecektir deniliyor. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmaması gerektiği vurgulanıyor. Evet, Donald Trump'ın Gazze şeridindeki Filistinlilerin büyük bir bölümünün Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi fikri Netanyahu yönetimini memnun etse de öneriye Batı medyası dahi tepki gösteriyor. Mesela İngiliz medyasından The Independent, tehlikeli cehalet başlığını kullandığı haberinde Trump'ın önerisinin Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin nasıl feci sonuçlar doğurabileceğinden bir haber olduğunu gösterdiğini yazdı. Gazete şu ifadeleri kullanıyor. Trump'ın en son söyledikleri Ürdün ve Mısır'ı dehşete düşürmüş olsa gerek. Gazze şeridi ve Batı Şeria her daim ileride kurulacak Filistin devletinin toprakları olarak görülmüştür. Trump'ın Filistinlileri geçici ya da kalıcı olarak Ürdün veya Mısır'a yerleştirme fikri kendisi açısından bir etnik temizlik politikasını destekleme riski taşıyor. Alman medyasından Süddeutsche Zeitung, Trump'ın Gazze halkının Ürdün ve Mısır'a sürülmesi önerisini müteahhit kafası diye yorumluyor ve önerinin karmaşık sorunlar karşısında dar bakış açısının yansıması olarak değerlendiriyor. Şu ifadeler Süddeutsche Zeitung'a ait. Trump'ın ilk görev döneminde Orta Doğu sorununu çözmeye yönelik planı da sanki emlakçı eliyle yazılmıştı. Trump şimdi Gazze şeridine de bir inşaat patronu gibi yaklaşıyor. Dünya toplumları gezegenimizdeki büyük çatışmaları hızla ve iyi anlaşmalarla çözmesi için bu adama güvenmeseler iyi ederler ifadesini kullanmış Alman medyasından Süddeutsche Zeitung. Trump'ın Gazze muhteşem bir konuma sahip, denize bakıyor, havası güzel, orada harika şeyler yapılabilir sözleri hatırlanacak olunursa Alman medyasının Trump hakkındaki yorumu isabetli bir yorum olmuş denilebilir. Öte yandan insan hakları kuruluşları ve siyasi analistler de Trump'ın teklifinin etnik temizlik anlamına geldiğini, aynı zamanda ABD ile diğer Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri sınayabileceğini belirtiyor. Gazze'lileri topraklarından sürme fikri, ayrıca Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini isteyen ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki planlarıyla da ters düşeceği vurgulanıyor. Trump'ın sürgün önerisi Gazze'nin güneyindeki halkın Siyonistlerin yürüttüğü soykırım savaşı nedeniyle yaklaşık 16 ay boyunca maruz kaldıkları zorunlu göçten sonra bölgelerine destansı ve tarihi bir şekilde dönüşleriyle aynı zamana denk geldi sevgili dinleyenler. 300 bin dolayındaki Gazze'linin yürüyerek evlerine dönüşlerini gösteren kareler Trump'ın Gazze'nin temizlenmesi olarak adlandırdığı öneriye verilen en net ve en anlamlı cevap oldu aslında. Kuzeyde öleceğiz, evlerimizin üzerine çadırlar kuracağız ve asla ayrılmayacağız diye haykıran Filistinli genç gibi güneyden kuzeye, yıkık da olsa yerlerine, evlerine dönen 300 binden fazla Gazzelilerin dünyaya verdikleri destansı görüntü oldukça önemliydi açıkçası. Yüz binlerce Gazzeli her ne pahasına olursa olsun topraklarımızı terk etmeyeceğiz mesajını verdi. Başta soykırımcı Siyonistlere, onun suç ortağı Amerika'ya ve tüm dünyaya. Gazze'nin kuzeyine yürüyerek geri dönen yüz binlerce Filistinli sadece topraklarına olan bağlılıklarını teyit etmekle kalmadı. Aynı zamanda bölge için hazırlanan sömürgeci projeyi de alt üst etti denebilir. Filistin-İsrail çatışmasının tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir manzara olarak 300 bin civarında mülteci Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine işgal güçlerinin Netzarim bölgesinden çekilmesinin ardından ateşkes anlaşmasına uygun olarak geri döndü. Bu manzara İsrail sağcılarının Kuzey Gazze'yi kolonize etme planının sona erdiğinin bir göstergesi olarak okundu. Aynı zamanda yıllarca topraklarından sürülen tüm Filistinlerin geri dönme umudunu yeniden canlandırdığı sevgili dinleyenler. İsrailler Gazze'nin kuzeyine tamamen tahrip olmuş ve hayat şartlarının yok olduğu bir bölge sadece çok az bir mültecinin döneceğini bekliyorlardı aslında. Yüz binlerce kişi geri dönmesi Siyonistleri bir hayli şaşırttı. Ayrıca Netzarim ekseninin çözülmesi ve işgal güçlerinin bu bölgeden çekilmesi İsrail için oldukça önemliydi. Bu gelişme İsrail için derin bir hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor İsrail medyasında. Jerusalem Post'un analizinde şu ifadeler kullanılıyor mesela. İsrail yetkililer aylardır şu sözü veriyordu. Gazze'lilerin güneyden kuzeye serbestçe geçişine izin vermeyeceğiz. Herkes kontrol edilecek. Ancak son 24 saatin görüntüleri bu sözün bir hayalden ibaret olduğunu gösterdi. İnsanlar serbestçe hareket ediyor. Hamas militanları ise yollarda görülüyor, diyor Jerusalem Post ve devam ediyor. Hamas, müzakereler arasında Gazze'ye giren 600 insani yardım kamyonunun yarısının kuzeye ulaşmasını talep etmişti. Böylece halkın geri dönmesini teşvik etmeyi hedefledi. İsrail yetkililerin, gerekirse savaşa geri döneceğiz açıklamaları doğru olsa da Netzarim koridorunun kaldırılması ve bölgenin yeniden Filistinlilerle dolması nedeniyle savaşın seyri öncekinden çok farklı olacaktır değerlendirmesinde bulunuyor İsrail medyasından Jerusalem Post. Yine İsrail medyasından 14. Kanal İsrail askerliğinin işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler nedeniyle bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri saldırıların boşa gittiğini söylüyor. İşgal devletinin resmi kanalı, askerler Netzarim kavşağını terk ederken gözyaşlarını tutamadılar ifadelerini kullanıyor. Ortaya çıkan tablo gerçekten de işgal ordusunda ciddi moral çöküntüsüne neden olduğunu gözlemliyoruz. Sevgili dinleyenler, İsrail medyasına yansıyan bu değerlendirmelerden sonra Filistin halkının topraklarına olan bağlılıkları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor İsrail toplumu. Siyasi analist Said Ziyad, Cezire'ye verdiği mülakatta Gazze'lilerin kuzeye dönüşünü Filistinlilerin her şeye rağmen topraklarına olan bağlılıklarını gösterdiğini ve bunun Filistinlilerin bir fırsat bulduğunda topraklarını terk edebilecek düşüncesini savunan İsrail görüşünü yalanlayan en net görüntü olarak yorumluyor. Evet, işgal devletinin bir diğer şaşkınlığı Hamas'ın 15 aylık savaşın ardından bile hala güçlü bir siyasi aktör olarak varlığını sürdürmesi. İsrail kamuoyu nasıl olur da küçücük Gazze, Orta Doğu'nun en güçlü ordularından birine karşı 15 aydır süren yoğun bombardımana rağmen varlığını sürdürmeyi başarabildiği sorusunun cevabını arıyor. Bu sorunun cevabını da bulabilmiş değil açıkçası. Hamas'ın hala ayakta olması pek çok İsrail'in açıklamaya çalıştığı bir ikilem olarak karşılarına çıkıyor. Orta Doğu'daki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri derinlemesine analiz eden Washington merkezli haber ve analiz platformu El Monitor'a göre 300 binden fazla Gazze'lilerin kuzeye yerle bir edilmiş evlerine, topraklarına geri dönüşlerinin ortaya çıkarttığı tablo İsrail'in stratejik başarısızlığının göstergesidir, diyor. Monitör'e göre Netanyahu hükümeti Hamas'ın Gazze üzerindeki kontrolünü sona erdirmeyi hedeflemişti ancak bu hedefi gerçekleştiremedi. 500 gün süren yoğun bombardıman ve askeri operasyonlar Hamas'ın direncini kırmayı başaramadı. Hamas sadece Gazze'deki varlığını sürdürmekle kalmadı. Aynı zamanda bölgedeki yönetimini pekiştirdi. İsrail, Hamas'ın askeri olarak zayıflatıldığını iddia etse de gerçekte Hamas hala Gazze'de tam kontrol sağlamakta ve mücadelesini sürdürmektedir, diyor. Bu durum İsrail için büyük bir stratejik başarısızlık anlamına geldiğini vurguluyor El Monitor. Monitör'e göre İsrail hükümeti savaş boyunca Gazze'nin geleceği hakkında somut bir çözüm önerisi de getiremedi. Sadece Hamas'ı devirmek gibi temelsiz söylemlerle ilerledi. Hamas'ın devrilmesi ve sonrasındaki süreç konusunda da herhangi bir netlik getiremediği gibi ulusal ya da uluslararası düzeyde de Gazze'deki durumu değiştirecek bir çözüm geliştiremediğini söylüyor El Monitor. Monitör'ün değerlendirmelerine yansıdığı gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanması sadece askeri bir yenilgi değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda politik ve stratejik bir başarısızlık olduğu tespiti birçok analizin ortak noktası aslında. Hamas'ın direnişi İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemiş ve Gazze'deki yönetimin değişmemesini sağlamıştır. Hatta Netanyahu'nun faşist kabinesinin en faşist üyelerinden olan ateşkes anlaşması sebebiyle de kabineden istifa eden aşırı sağcı İtamar Ben-Gvir bile bu gerçeği itirafsa dediğinde mutlak zafer ile sahadaki sonuçlar arasında Hamas'ın ortadan kaldırması söylemleriyle sahadaki gördüklerimiz arasında büyük uçurum var ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan sevgili dinleyenler, Gazze'deki ateşkesin geleceği belirsizliğini koruyor ve uzmanlar ateşkesin sürme ihtimalini %50 olarak değerlendiriyor. İsrail ve Hamas arasında Doha'da varılan anlaşmanın ilk aşaması olan 42 günlük ateşkes süreci devam ederken bu sürecin kalıcı olup olmayacağına dair iki senaryo ön plana çıkıyor. Bazı İsrail gazeteciler ve uzmanlar Netanyahu hükümetinin ateşkesin kalıcı hale getirme niyetinde olmadığını savunuyor. Netanyahu aşırı sağcı müttefikleri ateşkesi yalnızca geçici bir manevra olarak kullanıyor. Trump yönetiminin baskısını azaltmak, İsrail'deki kamuoyu baskısını düşürmek ve yorgun düşen İsrail ordusuna toparlanma süreci tanımak için ateşkesi kabul ettiği söyleniyor. Ayrıca Netanyahu savaş sırasında kendisine karşı çıkan üst düzey askeri yetkilileri görevden almak için bu sessizlik dönemini kullandığı da vurgulanıyor. Ateşkesin sonlandırılması için gerekçeler de hazırlanıyor açıkçası. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu'dan savaşın devam edeceğine dair garanti aldığını söylemişti. Smotrich'in İsrail kamuoyunu tekrar savaşa hazırlamak için stratejik toplantılar düzenlediği de medyaya yansıyor. Netanyahu'nun ayrıca ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi imkansız hale getirecek bir takım şartlar ileri süreceği de vurgulanıyor. Hamas tarafından kabul edilemeyecek maddeler olduğu için İsrail hükümeti kolaylıkla Hamas anlaşmaya uymadı diyerek savaşı yeniden başlatabileceği vurgulanıyor. Ayrıca Netanyahu anlaşmayı yasal bağlayıcılığı olmayan bir plan olarak nitelendirerek İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini öngören 50. güne kadar beklemeden savaşı tekrar başlatabileceğinin sinyallerini verdiği vurgulanıyor. Trump ve 2000'deki İsrail yanlısı isimler İsrail'in savaşta devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bu arada bunu da belirtmiş olalım. Trump yönetimi Mayıs ayında Biden'ın askıya aldığı 2000 tonluk bombaları İsrail'e göndermeye başlamasına da dikkat çekiyor pek çok analist. Evet, senaryo 2'ye göre ise ateşkes devam edilebilir tarzındaki gerekçeler sıralanırken bazı uzmanlar işte bu savaşın sona ermiş olabileceğini ve ateşkesin kalıcı olması için çeşitli nedenler bulunduğunu ve bu nedenlere ilişkin şu maddeleri sıralıyorlar açıkçası. Mesela onlardan birinin Trump'ın Nobel Barış Ödülünü alma motivasyonu gösteriliyor. Trump Nobel Barış Ödülü almak için Gazze'deki savaşı sonlandırarak barış sağlayıcı olarak görünmek istiyor. Ayrıca Trump'ın Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir normalleşme anlaşmasını gerçekleştirme hedefi var ve bu Gazze'de savaş devam ederken mümkün olmayacağı söyleniliyor. Yine Trump'ın İsrail'e sunduğu teşvikler de bu noktada sıralanıyor. Trump yönetimi Netanyahu'yu savaş yerine diplomasiye yönlendirmek için bazı teşvikler sundu. Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ederek ona diplomatik bir kazanım sağladığına dikkat çekiliyor. Aynı zamanda İsrail'in aşırı sağcı yerleşimcilerine ve casus yazılım şirketlerine yönelik yaptırımları kaldırdı Trump. Öte yandan yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı sert yaptırımlar getirerek Netanyahu ve eski savunma bakanı Gallant'ı korumaya aldığı hatırlatılıyor Trump'ın. İsrail içindeki savaş yorgunluğunun ateşkesin sürmesini sağlayacak nedenler arasında da sıralandığını belirtelim. İsrail içinde de ateşkesin devam etmesini isteyen güçlü bir yapı var. Rehinelerin aileleri bunlardan mesela İsrail kamuoyunda Hamas'ın elinde bulunan İsrail rehinelerin serbest bırakılması için ateşkesin devam etmesini savunan güçlü bir baskı grubu var. Öte yandan ultra ortodoks partiler de bu noktada etki üretebileceği vurgulanıyor. Zira Netanyahu'nun koalisyon ortakları arasında yer alan ultra ortodoks partiler savaşın bitmesini istiyor. Çünkü savaş devam ettikçe dindar Yahudi gençlerin askere alınması yönündeki baskılar artacağından dolayı bu savaşın sürmemesini tercih ediyor ultra ortodoks partiler ve temsilcileri. Yine İsrail ordusu uzun süreli savaşlara alışık olmaması ve ekonomiye ağır zarar veren bu süreçten yorgun düşmüş olması da önemli nedenlerden, yani ateşkesin sürmesi gerektiğini savunanların gerekçeleri arasında yer alıyor. Rezerv askerler savaş nedeniyle işlerini ve gelirlerini kaybettiklerinden dolayı toplumsal bir baskı artıyor Netanyahu yönetimi üzerinde. Yine Netzarim koridorundan çekilme meselesi var. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Netzarim koridorundan çekilmesi savaşın sona erdiğine dair önemli bir işaret olarak görülüyor. Bu hamle sayesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinli Kuzey Gazze'ye geri döndü ve bazı İsrail uzmanlar bu adımın geri dönüşü olmayan bir nokta olarak görüyor. Sonuç olarak ateşkesin devam edip etmeyeceği tamamen İsrail'in siyasi ve askeri hesaplarına bağlı olduğu vurgulanıyor. Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları savaşı sürdürmek istese de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen diplomatik ve finansal baskılar onu ateşkese bağlı kalmaya zorlayabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle ateşkesin geleceği hala belirsizliğini koruyor ve önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun hamleleri belirleyici olacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Evet, Donald Trump'ın Gazze meselesindeki yaklaşımı kadar Suriye'de atacağı adımlar merakla bekleniyor. Suriye'de yavaş da olsa taşlar yerine oturuyor. Hayat normalleşirken Ahmet Şara yönetiminin hem Doğu hem Batı dünyasıyla yürüttüğü diplomasi trafiğinden olumlu sonuçlar alındığı da gözlemleniyor. Mesela Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Evet, yeterli olmasa da bu önemli bir adım olarak görülüyor sevgili dinleyenler. Yaptırımların tamamen kaldırılmasının belli şartlara bağlayan Avrupa Birliği'nin yaptırım kozunu öyle kolay kolay bırakmayacağı anlaşılıyor. Bu kozu siyasi hedefleri doğrusunda kullanacaktır kuşkusuz Avrupa Birliği ülkeleri. Öte yandan Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'da Şam'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı detaylı açıklamada bulunmazken Rus haber ajansları ziyaretin iki ülke arasında yeni başlangıca işaret ettiğini belirtiyor. Moskova, Suriye'deki Tartus Limanı'nın askeri bölümünün Rusya tarafından ileride kullanılmasına izin verilmesini bekliyor. Suriye'nin yeni yönetimi ise bu konuda oldukça temkinli bir yaklaşım içerisinde sevgili dinleyenler. Suriye yönetimine ilişkin en çarpıcı haber bugün İsrail medyasından geldi. Beyaz Saray üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme istediğine dair bir mesajı İsrail yetkililere iletildiği ileri sürüldü. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinde olması endişe kaynağı olarak dillendirildi KAN televizyonunca. Suriye'deki gelişmeleri gündeme taşıyan Arap medyasından El İstiklal gazetesi ise Türkiye'nin yükselen stratejik konumu başlıklı analizde hem Türkiye'nin Suriye üzerinde artan etkisi hem de genel anlamda uluslararası arenada Türkiye'nin stratejik önemine dair dikkat çeken değerlendirmelere yer veriliyor. Gazete Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada artan stratejik önemiyle jeopolitik denklemde kilit bir ülke durumuna geldiği belirtiliyor. Ancak Türkiye'nin bölgede artan etkisini kırmaya yönelik bir takım girişimler olduğu da vurgulanıyor. Bu noktada Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yeniden ivmelenen olumlu süreci baltalamaya yönelik hamlelerinin yanı sıra Ankara-Şam arasında sorunlar çıkarmaya çalışıldığı da vurgulanıyor. Yine bu noktada İran ve İsrail kaynaklı olarak muhtemel bir Erdoğan-Trump olumlu diyaloğunu etkilemeye yönelik girişimlerin olabileceği uyarısında bulunuluyor söz konusu analizde. The Economist gibi yayınlarda yer alan Türkiye'nin Suriye ordusunu eğitme rolü iddiaları, Arap-Türk rekabetini kızıştırma amacı taşıdığı, İran ve İsrail'in muhtemel provokasyonlarının Türkiye-ABD ilişkilerini zorlayabileceği yine vurgulanıyor söz konusu analizde. Türkiye'nin Avrupa ile savunma ve güvenlik alanında derinleşen işbirlikleriyle stratejik konumunu güçlendirirken bölgesel istikrarı tehdit eden girişimlere karşı da tetikte olması gerektiği hatırlatılıyor. Evet sevgili dinleyenler, bugün de bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.